Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfiye İlmez.
Sesli Ekonomi başlıyor.
Başlayalım.
Bugün para politikasını konuşacağız. Şimdi ekonomi politikaları deyince temelde iki tane politika akla geliyor. Üç diyenler de var ama maliye ve para politikaları. Buna belki gelirler politikası da ayrı başlık halinde eklenebilir ama ekonomi politikaları bu ikisinin toplamından oluşuyor. Şimdi maliye politikası deyince hükümetlerin istihdam ve büyüme gibi belli amaçları gerçekleştirmek amacıyla gelir toplama, vergilendirme ve harcama yapma yöntemlerini ifade ediyor, onları içeriyor. Para politikası ise merkez bankalarının, para otoritelerinin çeşitli araçlar kullanarak fiyat istikrarı ve finansal istikrar gibi hedeflere ulaşabilmek için aldıkları kararlar ve aksiyonlar bundan oluşuyor. Biz bugün bunlardan para politikasını konuşalım.
Evet.
Ve para politikalarını da isterseniz önce para politikası araçlarıyla başlayalım. Para politikasının araçları nelerdir bu kısa tanımın üstüne eklemek gerekirse?
Evet, yani para politikasını yürütmekte kullanılan bir takım araçlar var. Bunlardan üçü çok önemli. Bunlar geleneksel para politikası araçları olarak da adlandırılıyor. Birincisi faiz politikası, ikincisi açık piyasa işlemleri, üçüncüsü de karşılıklar politikası. Faiz politikası dediğimiz şey bir kere Merkez Bankası sadece bankalarla işlem yapan bir kurum. Kişilerle, kurumlarla, başka kurumlarla ilişkisi yok. Dolayısıyla para alışverişini bankalarla yapıyor. İşte bu bankalardan aldığı paralara ve onlara verdiği borçlara uyguladığı bir takım faizler var. Bunlar kısa vadeli. Merkez Bankası'nın borç alışverişi daima kısa vadeli. Yani ya bir günlük oluyor, bir gecelik, ya da haftalık oluyor. Çok nadir merkez bankaları aylık da uygulayabiliyorlar ama o çok az. Dolayısıyla bu kısa vadeli işlemlerde uyguladıkları faizleri değiştirmek suretiyle, mesela yüksek enflasyon ortamlarında bu faizi yükseltmek suretiyle faiz politikasını öyle uyguluyorlar ve bu yolla enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyorlar. Faiz politikası böyle yürüyor. İstersen burada şey de örnek vereyim ya da sen bahset. Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uyguladığı bir takım faizler var. İşte bunlardan birisi gecelik faiz. Bunu kullanmıyordu bir zaman. Sonra kullanır oldu yeniden. Bir de haftalık repo ihalesiyle yaptığı işlemler var. Bankaları fonladığı. Buna da politika faizi deniyor genel olarak. Bir de geçtikitte penceresi faizi var ama o kapanamayan bankalar için uygulanıyor. Bir diğer politika, geleneksel politikalar için de açık piyasa işlemleri. Bu Merkez Bankası'nın enflasyona dolaylı hizmet eden ya da fiyat istikrarına dolaylı hizmet eden bir politikası. Esas itibariyle piyasadaki fazla likiditeyi emmeye, çekmeye ya da düşük likiditeyi desteklemeye yönelik bir politika. Elindeki tahvil ve hisse senetlerini piyasaya satarak piyasadan para çektiğinde piyasadaki fazla likiditeyi çekmiş oluyor. Tam tersini yapıp piyasaya para verip şey aldığında, tahvil ve hisse senetlerini aldığında da o zaman piyasaya likitte vermiş oluyor. Böylece piyasadaki likitte dengesini sağlıyor. Tamamen ona yönelik bir politika. Üçüncü politika, geleneksel para politikası alt politikalarından üçüncüsü karşılıklar politikası. Bankalar topladıkları mevduatın belli bir oranını, Merkez Bankası'nca belirlenen belli bir oranını karşılık olarak ayırıp Merkez Bankası'na yatırmak zorundalar. Buna zorunlu karşılık adı veriliyor. Bu politikaya da karşılıklar politikası adı veriliyor. Mesela %10 diyelim. Bir bankaya 1.000 liralık bir mevduat yatırıldıysa bunun 100 lirasını ayırıp, %10'u olan 100 lirasını ayırıp Merkez Bankası'na yollayacak. Kalan 900 lirasını ancak kredi olarak kullandıracak. Dolayısıyla Merkez Bankası karşılık oranlarını, zorunlu karşılık oranlarını arttırıp eksilterek piyasadaki kredi kullanımının hacmini etkileyebiliyor ve bu yolla da gene fiyat istikrarına katkıda bulunabiliyor. Evet. Bu üç politika aşağı yukarı bu yönlerde kullanılıyor ve senin girişte değindiğin gibi amaç bunları kullanarak fiyat istikrarını sağlamak.
Evet, amaç para politikaları bir ekonomiyi etkiler. Bunları kullanarak ekonomiyi etkilemek.
Evet.
Buna da Merkez Bankası parasal akların mekanizması diyor. Merkez Bankası'nın kendi tanımına göre parasal akların mekanizması, para politikası, reel ekonomi arasındaki etkileşimi.
Evet.
Yani parasal değişimlerin toplam talep ve üretimi hangi yollarla ve ne ölçüde etkilediğini gösteren bir mekanizmadır. Yani Merkez Bankası politika faiz oranını belirler, indirir, azaltır ya da değiştirmez. Bu faiz oranları, varlık fiyatları, beklentiler, döviz kurları aracılığıyla hem yurt içi mal ve hizmetleri olan talebi hem ithal mal ve hizmetli olan talebi etkiler değişik şeylerde. Ve sonuçta toplam talep etkilenmiş olur. Toplam talep de oradaki değişikliğe göre yurt içi fiyatları ithalat fiyatlarını etkiler ve sonuçta bu da enflasyonu etkileyen bir şey. Şimdi merkezsiz bahsettiğiniz kısa vadeli faiz oranları gecelik ya da haftalık. Şimdi yine Merkez Bankası'nın kendi tanımına göre kısa vadeli faiz oranlarını para politikası aracı olarak kullanan merkez bankalarının faiz kararları ekonomiyi temel olarak az önce bahsettiğim gibi beklentiler, faiz, varlık fiyatları ve döviz kuru kanadıyla etkiler. Çok dolayısıyla bu etkiyi yaratmak için Merkez Bankası bunları kullanır. Buna da parasal aktarım
bütün
mekanizması diye diyoruz.
Bütün bu sistemin adı parasal aktarım mekanizması.
Bu mekanizma çok önemli.
Çok önemli.
Biz bunun önemini son yıllarda iyice gördük. Bu mekanizmanın orasını burasını fazla kurcalayıp fazla oynadığınızda bu mekanizma bozuluyor.
Bozuluyor ve o zaman aktarım...
İstenen sonucu vermiyor, bambaşka bir şey bambaşka oluyor. Bir şey. Biz bunun örneğini gördük.
Çok gördük. Evet, bunu çok fazla da kurcalamak lazım. Bunun örneğini gördük.
Evet.
Yaşadık yani.
Yani bazen mesela merkez bankaları sizin dediğiniz gibi faiz indirir. Normalde nedir? İşte az önce bahsettiğim evet. mekanizmalarla piyasanın ve diğer birimlerin merkez bankasını takip etmesi beklenir. İzlemesi beklenir ki istenen sonuç yaratılsın. Ama merkez bankasının geçmişte faiz değiştirdiği halde kimsenin onu izlemediğini gördüğümüz dönemler oldu. Bunun nedeni işte dediğim gibi cevap parasal aktarım mekanizmasının etkin olarak çalışmamasında yatıyor.
Çok doğru.
Dolayısıyla böyle bir yönü var parasal aktarım mekanizmasının.
Evet.
Yine para politikası devam edersek bir de bunun kur politikasını ayırmak gerekir mi bilmiyorum. Bunun bir alt evet. başlığı da odur.
Yani o da bir politika tabii. Şimdi bunlar biraz böyle daha değişik politikalar. Evet. Bu üç politikanın yanında zaman evet. zaman başvurduğu politikalar merkez bankalarının. Bunlardan birisi kur politikası. Evet. Bu Türk lirasının dış değerini ayarlamaya yönelik bir evet. politika. Yani eğer mesela aslında kura müdahale normal... dalgalı kur sisteminde pek fazla görülen bir şey değil, pek fazla arzulanan bir şey de değil. Kur rejimi iki türlü olabiliyor. Birincisi sabit kur rejimi. Hı hı. Sabit kur rejiminde belli bir kur belirleniyor. O Merkez Bankası devam edebildiği sürece ediyor onda. Hı hı. Değiştirmiyor kuru. Ve eğer o değeri tutamıyorsa o zaman değer düşürümüne gidiyor. Buna devalüasyon deniyor sabit hı hı. Kur rejiminde. Bir de dalgalı kur rejimi var ki bugün artık dünyanın her yerinde bu kullanılıyor. Piyasada belli oluyor kur. Yani kura arz ve talep dengelerine göre bir paranın yabancı paralar karşısındaki değeri piyasada belirleniyor. Merkez bankaları burada bu değerde çok büyük dalgalanmalar ortaya çıktığında, istikrarsızlık ortaya çıktığında ufak tefek alım satımlarla müdahale edebiliyor.
Evet.
Bizde bu biraz daha yaygın bir şey. Bizde yani kura müdahale oldukça yaygın. Sadece bizde değil, bize benzeyen ülkelerin çoğunda bir kur müdahalesi var. Merkez bankaları kuru belli bir yerde tutmaya çok niyetliler. Zaman zaman tersine değer kaybettirmeye yönelik ihracatı desteklemek için. Zaman zaman da bizde olduğu gibi belli bir yerde tutmaya yönelik bir kur politikası izliyorlar.
Bunun burada gerçi enflasyon deflemesi yapan bizim gibi merkez evet. bankaları kurun seviyesiyle bir ilgileri olmadığını...
Söyleyeyim.
Ona yönelik bir şey olmadığını sık sık duyarız. Orada Merkez evet. Bankası'nı kaygılandıran şey yapan kurdaki oynaklık. Yani evet. müdahale seviyeyi değil oynaklığa derler. Bunu da böyle sık sık önümüzdeki dönemde de yeni duyarız. Geçmişte de sıkça duyduk.
Evet bu tabii böyle denmekle birlikte aslında bizde kura ciddi müdahale olabiliyor zaman zaman. İşte özellikle dışarıdan gelecek carry trade denilen parayı da çekebilmek için böyle bir müdahale de yapılabiliyor. Bir başka politika para basma. Yani merkez bankaları para da basabilirler. Hatta bunun lehinde çok şey de var, görüş de var. İlginç bir şekilde eskiden böyle bu tabuydu. Yani para basılırsa hemen enflasyon yaratır diye düşünülürdü. Meşhur Friedman'ın yani lafı vardır ya enflasyon her yerde ve her zaman parasal bir olgudur diye. Onun için bundan biraz kaçınılırdı. Son dönemlerde özellikle bu küresel kriz başladıktan, pandemi geliştikten sonra iş biraz değişti. Modern para teorisi diye bir teori ortaya atıldı ve buna göre para basılırsa enflasyon da yaratmaz diye bir teori çıktı. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya hatta Japonya'ya, İngiltere'ye bakıldığı zaman bunlar dünyanın parasını bastılar ve enflasyon yaratmadı. Burada enteresan bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Enflasyon yaratmadı ama bu paraların tamamı rezerv paraydı. Ve dolayısıyla dünyanın her yerine seyahat edebilen paralardı. Bu paralar içeride kalmadı. Mesela Amerika'da dolar bol miktarda basıldı, Fed bastı. Tahvilleri satın aldı bankalardan. Bankalar ellerine geçen bu parayı kredi olarak vermedi. Evet. Zaten öyle büyük bir talep de yoktu. Bunları yatırım fonları aldılar ve bizim gibi çok daha yüksek faiz veren, getiri sağlayan ülkelere getirdiler. Enflasyon bizde yaratıldı. Onlarda bir etkisi olmadı. Dolayısıyla bu tez, bu teori parası rezerv para olan gelişmiş ve enflasyonu düşük olan ülkelerde geçerli olmakla birlikte bizim gibi ülkelerde kesinlikle geçerli değil. Evet. Ona da bir vurgu yapalım. Bunun bir başka şeyi daha var. Ona da değineyim izin verirsen. Niceliksel gevşeme, parasal gevşeme, niteliksel gevşeme gibi isimler altında aslında para basmanın farklı şeyleri çıktı. Para basma dediğimiz zaman herhangi bir karşılık olmadan paranın basılması. Niceliksel gevşeme dediğimiz şeyde ise Fed para bastı ama bu parayı vererek karşılığında tahvil aldı. Yani farkı da bu. Ya yani kağıt verdi, kağıt aldı. Aslında çok da önemli bir karşılık değil ama. Ve hazineye de ilginç bir şekilde yeni borçlanmanın yolunu açtı. Çünkü eski tahvilleri toplayınca o bankalar, kuruluşlar yeni tahvil için hazineye müracaat ettiler ve aldılar. Bir şeye daha belki değineyim, sana sorayım bunu. Para politikası son dönemlerde çok kullanılır oldu. Yani maliye politikası rafa kalktı, para politikası çok kullanılır oldu.
Bu biraz 70'lerden sonra petrol, evet, OPEC petrol krizinin şokundan sonra enflasyon şoku başlayınca ondan önce para politikaları büyük ölçüde maliye politikalarına destek olmak, çok büyümeye doğru, destek olmak için ama enflasyon başlayınca o dünya yeni bir realiteyle karşılaştı. Orada o zaman parasal politikalar ayrı başlık olarak devreye girdi. Aynı şekilde kur politikaları da hani dediğiniz gibi evet, farklı ülkelerde farklı uygulamalar oluyor ama bizim gibi ülkeler ki biz bunlar arasında özel bir yerimiz var. Çığırından çıkmış bir döviz kurunun, kopmuş giden bir döviz kurunun ne kadar yıkıcı ve yakıcı olabileceğini çeşitli örneklerle gördük. Çok kısa sürede ülkeyi bir şokla karşılaştırıyor, bir kriz ortamına sokuyor ve enflasyonla hızla bir yukarı gidişe yol açabiliyor. Onun için döviz kurları ekonomilerde hem talebi hem de arzı etkiler.
Evet, doğru.
Yani iki taraflı etki yapar. Parasal genişlemenin olduğu bir ekonomide yurt içi reel faiz oranları düşeceği için portföy yatırımcıları o ülkede yatırım yapmak için daha az karlı olacak ve ülkeden sermaye çıkışı görecek. Dolayısıyla bu etkiyi de görürüz. Döviz kurlarının yükselmesi ithal mal fiyatını artırır, ulusal para cinsinden artırır. Dolayısıyla enflasyonun doğrudan yükselmesine sebep olabilir. Ayrıca ithal mal fiyatlarının yükselmesi toplam arzın azalmasına ve devamında fiyatlar seviyesinin artışına neden olur. Bunlar hep böyle Merkez Bankası'nın sözleri, tanımları.
Doğru.
Öte yandan hani baktığımız zaman Merkez Bankası bazen buradan hareketle cari fazla sürdürüldüğü zaman uzun soluklu fiyat istikrarının yakalanması mümkün olduğunu söyler ama uygulama çok farklı olabiliyor buralarda.
Çok doğru.
Sizin az önce verdiğiniz örnek ben yani dünyada gelişmiş ekonomilerde çalışan bir kural bizde evet, istenildiği gibi çalışmıyor.
Bu 21. Yüzyılda özellikle evet, bu sermaye hareketlerinin serbest kalmasından sonra rezerv paralarla rezerv olmayan paralar ayrımı çok net ortaya çıktıktan sonra çok geçerli hale
yani
geldi.
Bizde garip bir durum var. İşte buradan hareketle evet, şöyle bakınca Türk lirasının değer kazandığı dönemlerde ekonomi genişleme sürecine girdiğini görüyoruz. Şöyle evet, 2000 yılından bu yana bakın. Türk lirası değerlenirken ekonomi genişliyor. Evet. Döviz kurunun değer kaybettiği dönemlerde de durgunluk yaşanıyor. Halbuki doğru, az önce yaptığım tanımlarda bu yoktu.
Yoktu.
Evet. Çin mesela döviz kurunu değersiz tuttu ama bizde tersi bir şey çalışıyor.
Çok doğru. Çok doğru. Bu tabii bir de şeyin de etkisi var. Yani para politikalarının öne çıkmasının geçmişte yani 1970'lere, 80'lere hatta 90'lara gelene kadar maliye politikası belli bir önceliği, biraz zemin kaybetse de önceliği vardı. Yani daha çok böyle enflasyonla mücadele falan dendiği zaman işte vergiler arttırılır, kamu harcamaları kısılır gibi hareketler yapılırdı. Para politikasıyla, para politikası daha ziyade destekleyici havadaydı. Bu tersine döndü. Nedenlerini sen çok güzel anlattın. Bunlara ilave olarak benim söyleyebileceğim şey, para politikasını hükümet üstlenmiyor. Bizde biraz karışık olay ama dünyada öyle değil. Yani Merkez Bankası'nda günah. Yani mesela şimdi faizi arttırdı. Merkez Bankası arttırdı. Halbuki öbür tarafta vergiyi arttırdığın zaman hükümet arttırmış oluyor. Ve oy kaybettirici doğru, bir şey. Dolayısıyla bu para politikalarının biraz öne çıkmasına da yol açan bir gelişme oldu. Ve günümüzde
biraz
böyle
yani
oldu.
Üvey evlat gibi olabiliyor mu para politikası? Üvey politika diyelim. Çünkü bakınca
evet,
hükümetler, devlet başkanları üstlenmeyebiliyor para politikasını.
Evet,
bir
hatta suçluyor, indir
diyor. Son işte Trump'la Merkez Bankası başkanı arasında yaşanan gerilim. bizde de gene geçmişte Merkez Bankası Başkanı ile Başbakan arasında yaşanan gerilim demin de soğukluk ya da görevden alma ya da görüş farklılığı çok net ortaya çıktığı dönemler oldu. Dolayısıyla aslında bu para politikasının biraz bağımsız olması merkez bankalarının bağımsız kılmasından da kaynaklanıyor ama tabii hani her ülkede bağımsız değil. Bazı ülkelerde kağıtta bağımsız ama uygulamada bağımsız değil. Onun için para politikası müdahale alanının maliye politikası kadar içinde değil ama bir şekilde müdahale isteği de oluyor.
Bir şekilde üstünden de atabiliyor yani sorunlu o diye. Belki son bir şey olarak eğer başka bir şey yoksa aklında bunlara ek olarak son zamanlarda çok fazla gündeme gelen çünkü merkez bankalarının Amerika ve birkaç örnek dışında esas görevi fiyat istikrarını sağlamak. İşte Amerika'da büyümeye istihdam falan onlar da bakılıyor. Bazı merkez bankaları bakıyor ama çoğunluk fiyat istikrarına odaklı. Şimdi bunların yanına finansal istikrar eklendi. Finansal istikrarın da sağlanmasında Merkez Bankası fiyat istikrarında belki tek başına rol alıyor ama para politikası olarak ama finansal istikrarda tek başına değil ama önemli bir rolü var. Makro ve mikro ihtiyati önlemler girdi burada devreye. Yani finansal istikrarı sağlayabilmek için özellikle mesela risklerin kontrolü, işte kredi hacminin denetlenmesi ki birdenbire böyle iş çığırından çıkmasın gibi bir sürü önlemler de alınabiliyor. Bu önlemler sadece Merkez Bankası'nın alacağı önlemler değil. Bizde mesela Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu var. Hı hı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu var, borsa var. Bunların hepsinin bir araya gelmesiyle birlikte alınan bazı önlemler var. Birbirleriyle danışıklı olarak işte kredilere limit konması gibi konulardan başlayarak. Bunlar bir nevi şeyleri para politikasının alt araçlarını diyelim destekleyici bir takım araçlar olarak devreye girebiliyor. Bu da bu yüzyılın 21. yüzyılda çıktı bunlar çünkü daha çok para politikasına ilavesi diyelim.
İlavesi ve son olarak da isterseniz para politikasının bir başka ayağı siz saydınız işte zorunlu karşılıklarda araçlarıydı. Bir diğer unsur ve önemli unsur da iletişimidir.
Çok doğru.
Para politikasının iletişimini yaparken bu Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklama ya da Başkan Yardımcısı ya da bankanın yaptığı açıklamaların ötesinde ya da basın toplantılarının ötesinde iletişim araçları da var. Bunların düzenli olarak açıkladıkları raporlar vardır. Mesela enflasyon raporu vardır. 3 ayda bir açıklanan bizde. Bu önemli bir iletişim dokümanıdır.
Doğru.
İnsanlar bunu bekler. Oradaki açıklamaları, verileri, tespitleri, varsayımları, her türlü şeyi kendi hesaplarında veri olarak kullanırlar. Onun için iyi bir para politikası yapıp iletişim ayağını zayıf tuttuğunuz zaman para politikasının etkinliği kaybolur.
Başarılı olur.
Etkin bir para politikasının vazgeçmez unsurundan birisi ise etkin bir iletişim, doğru bir iletişim olması
gerekir. Çok doğru. Yani şeyde günümüzün dünyası beklentilere çok dayalı halde. Eskiden de belki böyleydi ama o kadar bilinmezdi. Beklentileri olumlu hale getirebilmek için hakikaten doğru verileri de açıklayıp bunun da arkasında durmak lazım. Buna ileriye dönük rehberlik deniyor. Forward guidance denilen şey ve merkez bankalarının bunu çok kullanması lazım. Hepsi de kullanıyor bunu. Mesela bizim para politikası kurulu açıklamalarını hepimiz okuyoruz. Sadece faizi şuraya indirdi, buraya çıkardı gibi değil. Onun arkasında geleceğe dair ne görüyor, ne önlem açıklayacak bunlar önemli şeyler.
Evet. Peki, bizleri izlediğin için teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.